Ayrım 25.
Açılmış karnı kara, yarı soyulmuş postu, kısa boğumlu boynuzları, çürüyen boynundaki ipe dizili tılsımları gördü. Keçi diye mırıldandı ürpererek. İnsanların günahlarını taşıyan kutsal keçi. Köylerden kovulmuş, dağlardan kovulmuş, sonunda mahvolduğu çöle girmişti. Eğildi, elleriyle elinden geldiği kadar kumu kazdı ve cesedi örttü. Kardeşim, dedi, sen suçsuzdun, temizdin, bütün öteki hayvanlar gibi. Ama korkak insanlar sana günahlarını taşıttılar ve seni öldürdüler. Huzur içinde etlerin çözülsün, onlara karşı kötü duygular besleme. İnsanlar, zavallı, zayıf yaratıklar, kendi günahlarını kendileri ödeyecek cesarete sahip değiller. Günahlarını günahsız biri üstüne yüklüyorlar. Kardeşim, öde onların günahlarını. Elveda. Yeniden yürümeye başladı. Ama biraz sonra durdu, tedirgin olmuştu. Elini sallayarak yeniden görüşünceye kadar diye ekledi. Kargalar deli gibi onu izlemeye başladılar. Tatlı leşten yoksun etmişti onları. Şimdi onu izlemeye başlamışlardı. Onun da sırası gelip aynı duruma düşmesini, karnını deşip yiyebilecekleri zamanı bekliyorlardı. Bu haksızlığı hangi hakka dayanarak işlemişti onlara karşı? Kargaların leş yemesini Tanrı buyurmamış mıydı? Ödemesi gerekti bunu. Gece geliyordu. Yorgun, argın, bir değirmen taşı büyüklüğünde yuvarlak bir kayanın üstüne çömeldi. Daha ileri gidemeyeceğim diye mırıldandı. Bu kaya üstünde kalemi kurup savaşacağım. Karanlık birden iniverdi gökten aşağı. Topraktan yükseldi ve yeryüzünü kapladı. Karanlıkla birlikte çiğ de indi. Dişleri takır takır birbirine vuruyordu. Beyaz entaresine sarıldı, tor top oldu ve gözlerini kapadı. Ama kapar kapamaz korktu. Kargaları hatırlıyor, dört bir yandan bağıran aç çakalların sesini işitiyor, çölün yabani bir hayvan gibi çevresinde av arar bir halde sinsi sinsi dolaştığını duyuyordu. Korku içinde yeniden açtı gözlerini. Gök yıldızlarla dolmuş, içi ferahlamış gibiydi. Melekler beni yalnız bırakmamak için gelmişler, dedi kendi kendine. Tanrı'nın tahtında mezmur okuyan altı kanatlı nurlar bunlar ama uzaktalar. Öyle uzaktalar ki biz onları işitemiyoruz. Yıldız ışığının aydınlattığı zihni açlığı ve soğuğu unutmuştu. O da canlı bir nesneydi, karanlıkta geçici bir işaret. O da ululuyordu Tanrı'yı. Ruhu küçük bir fenerdi, meleklerin alçak gönüllü pejmürde kılıklı kardeşi. Asil soyundan cesaret bularak ruhunun meleklerle birlikte Tanrı'nın tahtının çevresinde bulunduğunu gördü. Bunun üzerine sakince, korkmadan gözlerini kapayıp uyudu. Uyandığında yüzünü doğuya doğru kaldırdı. Müthiş bir demir ocağı gibi kumun üstünden yükselen güneşi gördü. Bu Tanrı'nın yüzü diye düşündü. Gözleri kamaşmasın diye elini gözlerine siper etti. Rabbim, diye fısıldadı. Ben bir kum tanesiyim. Bu çölde görebiliyor musun beni? Konuşan, soluyan ve seni seven bir kum tanesi. Seni seven ve sana baba diyen. Sevgimden başka silahım yok. Neyle savaşacağım? Yardım et bana. Ayağa kalktı. Kamışıyla uyumuş olduğu kayanın çevresinde bir çember çizdi. Bu harman dövme yerinden ayrılmayacağım, dedi yüksek sesle. Pusuda yatan görünmeyen güçler onu işitebilsin diye. Tanrı'nın sesini duymadan bu harman yerinden ayrılmayacağım. Ama açıkça duymam gerek. Her zamanki uğultu ile ya da cıvıldama ile veya gök gürültüsüyle yetinmeyeceğim. Bana açıkça insan diliyle hitap etmesini ve benden ne istediğini, ne yapabileceğimi, ne yapmam gerektiğini bana söylemesini istiyorum. Ancak o zaman bu harman yerinden ayrılıp da insanların arasına dönebilirim. Eğer Tanrı'nın buyruğu buysa, eğer ölmemi istiyorsa burada öleceğim. Ne isterse onu yapacağım ama ne olduğunu bilmem gerek. Tanrı adına. Yüzü güneşe, büyük çöle dönük, kayanın üstüne diz çöktü. Gözlerini kapadı ve Nasıra'da, Magdala'da, Kefernaum'da, Yakup'un kuyusunda ve Erden Irmağı'nda dolaşan düşüncelerini bir araya topladı ve saf saf dizdi. Savaşa hazırlanıyordu. Boynu gergin, göz kapakları kapalı bir halde kendi içine baktı. Su gürüldemesi, kamış hışırtıları, insan iniltileri duyuyordu. Erden Irmağı'ndan çığlıklar, dehşetli ve uzak görüntülü umutlar dalga dalga geliyordu. Aklına ilk gelen şey, vahşi dervişle birlikte kayanın üstünde geçirdiği üç uzun geceydi. Baştan başa silahlı, onunla birlikte savaşa katılmak üzere çöle atılmışlardı. İlk gece, zalim, buğday sarısı renginde gözleri ve kanatları olan ölü denizinki gibi soluğu ve karnında tuhaf yeşil harfler bulunan dev bir çekirge gibi inmişti üstüne. Ona sarılmıştı. Kanatları dehşetle havayı yırtmaya başlamıştı. İsa çığlık atarak dönmüştü. Vaftizci yanında durmuş, kemikli koluyla Kudüs'e doğru koyu karanlığı gösteriyordu. Bak, ne görüyorsun? Hiç. Hiç mi? Önünde orospu kutsal Kudüs var. Görmüyor musun? Romalı'nın şişman dizler üstünde oturmuş, kıkırdayıp duruyor. Rab bağırıyor. İstemiyorum onu. Benim karım bu mu? İstemiyorum. Ben de Rabbin ayakları dibindeki bir köpek gibi havlıyorum. İstemiyorum onu diye. Surları, kaleleri çevresinde dolaşarak havlıyorum ona. Orospu, orospu diye. Dört büyük kale kapısı var. Birinde açlık, birinde korku, birinde haksızlık, kuzeyindekinde de alçaklık var. İçeri girip sokaklarında gidip geliyorum bir aşağı bir yukarı. Sakinlerine yaklaşıp inceliyorum onları. Yüzlerine bakıyorum. Üçü ağır, şişman, fazlasıyla doygun, 3000 kişi açlıktan bir deri bir kemik. Bir dünya ne zaman yok olur? 3 efendi yerde 3000 kişi açlıktan ölürse. Yüzlerine bir daha, bir kez daha bakıyorum. Hepsinde korku, burun delikleri titriyor. Rabbin gününün kokusunu alıyorlar. Kadınlara bakıyorum. En namuslusu bile kölesine bakıyor gizliden gizliye. Dudaklarını yalayarak işaret ediyor ona. Gel. Saraylarının damlarını açtım. Bakın, kral kardeşinin karısını dizleri üstüne oturtmuş, çıplaklığını okşuyor. Kitab-ı Mukaddes ne diyor? Kardeşinin karısının çıplaklığına bakana ölüm. Hayasız kral değildir öldürülecek olan. Ben, derviş olan ben. Niçin? Çünkü Rabbin günü gelmiştir. O ilk gece sabaha kadar İsa vaftizcinin ayakları dibinde oturmuş, açlığın, korkunun, haksızlığın ve alçaklığın Kudüs'ün açık duran dört kapısından girip çıktıklarını görmüştü. Kutsal orospu üstünde gazap dolu yüklü bulutlar toplanıyordu. İkinci gece vaftizci kamışa benzeyen elini bir kez daha ileri doğru uzattı ve bir itişte zaman ve mekanı deldi. Dinle. Ne duyuyorsun? Hiç. Hiç mi? Adaletsizliği duymuyor musun? Utanmadan göğe tırmanmış, Rabbin kapısının önünde havlayan o dişi köpeği, Kudüs'ten geçmedin mi? Kesik kesik, acı acı havlayan yüksek rütbeli rahipleri, yazıcıları, ferisileri görmedin mi tapınağın çevresinde? Tanrı, yeryüzünün küstahlığına dayanamaz oldu artık. Kalktı, yamaçlardan aşağı iniyor. Önünde gazap var, ardında göğün üç dişi köpeği. Ateş, cüzzam ve delilik. Onu destekleyen ve sonsuz, sonsuz, sonsuz diye ilan eden altın kakmalı sütunlarıyla övünen tapınak nerede? Kül olmuş tapınak, kül olmuş rahipleri, yüksek rütbeli rahipler, yazıcılar ve ferisiler kül olmuş. Kül olmuş kutsal tılsımları, gümüş giysileri, altın yüzükleri. Kül, kül, kül. Kudüs nerede? Yanmış bir fener var elimde, dağları Rabbin karanlığında arayıp tarıyor. Kudüs, Kudüs diye bağırıyorum. Issız, tamamıyla terk edilmiş, bir karga bile yok cevap veren. Kargalar yemişler ve oradan ayrılmışlar. Kafatası ve kemikler içine batıyorum dizlerime dek. Gözlerim yaşarıyor ama kemikleri bir yana itip atıyorum. Gülerek eğilip en uzun kemiği seçiyorum. Ondan bir kaval yapıp Rabbi ululuyorum. İkinci gece sabaha kadar güldü vaftizci. Tanrı'nın karanlığında durmuş, ateşi, cüzzamı ve deliliği seyrediyordu. İsa vaftizcinin dizlerini tuttu. Kurtuluş, sevgi yoluyla gelemez mi dünyada diye sordu. Sevgi, zevk ve acıma yoluyla. Vaftizci ona dönmeden cevap verdi. Kitab-ı Mukaddes'i okumadın mı? Kurtarıcı kasıklarımızı eziyor, dişlerimizi kırıyor, ateş savuruyor ve tarlaları yakıp kavuruyor. Bütün bunlar tohum ekmek için. Dikenleri, pis kokulu bitkileri, ısırganları yoluyor. Yalancıları, adaletsizlikleri, kötüleri kökünden kazımadan yalancılık, alçaklık, adaletsizlik nasıl kalkar ortadan? Yeryüzünün temizlenmesi gerekir. Acıma sakın. Temizlenecektir. Yeni tohumun ekilmesi için temizlenmesi gerekir. İkinci gecede sona ermişti. İsa konuşmuyordu. Üçüncü geceyi bekliyordu. Peygamberin sesi yumuşardı ola ki. Üçüncü gece vaftizci kayanın üstünde tedirgin bir halde dönüp duruyordu. Gülmeden, konuşmadan İsa'yı kaygı içinde süzüyor, kollarını, ellerini, omuzlarını ve dizlerini araştırıyor, derken başını sallayarak durgunlaşıyor, havayı kokluyordu. Yıldız ışığıyla aydınlanmış gözleri bazen yeşil, bazen sarı pırıldıyordu. Güneşten yanık alnından kanla karışık ter akıyordu. Sonunda tan ağrırken beyaz şafak üzerine geldiğinde İsa'nın elinden tuttu, gözleri içine bakarak kaşlarını çattı. Erdenin kıyısındaki kamışları aralayarak çıkıp bana doğru geldiğini ilk gördüğüm zaman dedi. Yüreğim bir buzağı gibi ürkmüştü. Kızıl saçlı, tüysüz çoban Davud'u görünce Samuel'in yüreğinin nasıl hopladığını bilir misin? İşte benim yüreğim de öyle hop etti. Ama yürek ettir. Eti sever, ona güvenim yok. Dün gece seni inceledim. Sanki ilk kez görüyormuşum gibi kokladım seni ama huzur bulamadım. Ellerine baktım. Bir odundu, bir kurtarıcı elleri değildi. Fazlasıyla yumuşak, fazlasıyla acıyıcıydı. Baltayı nasıl sallayabilirdi ki? Gözlerine baktım. Kurtarıcının gözleri değildi, fazlasıyla acıma doluydu. Ayağa kalkarak içimi çektim. Rabbim diye mırıldandım. Yolların karanlık ve eğri, dünyayı yakmak için beyaz bir güvercin de gönderebilir, onu küle çevirebilirsin. Göklere bakıyoruz, bir şimşek, bir kartal ya da bir karga bekliyoruz. Sense bize beyaz bir güvercin veriyorsun. Soru sormak neye yarar, karşı durmak kaç para eder? Ne istersen öyle yap. Kollarını iki yana açtı ve İsa'yı kucakladı. Önce sağ, sonra da sol omzundan öptü. Beklediğim sen, dedi. Seni beklediğim biçimde gelmedin. Peki ben baltayı boşuna mı ağacın dibine götürüp koydum? Yoksa sevgi de balta kullanabilir mi? Bir an düşündü. Yargılayamam diye mırıldandı sonunda. Sonucu görmeden öleceğim. Önemi yok. Kaderim buymuş. Çetin bir alın yazısı. Hoşuma da gidiyor. İsa'nın elini sıktı. Git. Talihin açık olsun. Git konuş Tanrı'yla çölde. Ama çabuk gel. Geri gel de dünya yalnız başına kalmasın. İsa gözlerini açtı. Erden Irmağı vaftizci ve vaftiz olan develer ve halkın iniltileri hepsi havada parlayıp söndü. Şimdi karşısında alabildiğine uzanan çöl vardı. Güneş yükselmiş, yakıyordu. Taşlar ekmek buharı gibi tütüyordu. İçine açlığın kemirdiğini duydu. Acıktım diye mırıldandı taşlara bakarak. Acıktım. Yaşlı Samaryalı kadının onlara vermiş olduğu ekmeği hatırladı. Ne kadar tatlıydı. Bal gibi tatlı. Köylerden geçerken onlara verilen balı, yarık zeytinleri ve hurmaları hatırladı. Bir keresinde de kutsal bir akşam yemeği yemişlerdi. Cenaseret Gölü kıyısına diz çökmüşler, tatlı kokan balıkla dolu ızgarayı ocaktan almışlardı. Sonra da incir, üzüm, nar geldi aklına. Onu daha fazla tedirgin etmeye başladı. Boğazı kupkuruydu, dili damağına yapışmıştı susuzluktan. Dünyada kaç ırmak akıyordu? Kayadan kayaya sıçrayarak akan bütün bu sular İsrail toprağının bir ucundan bir ucuna yuvarlanarak gidiyor, ölü denize katılarak kayboluyordu. Oysa içecek bir damla suyu yoktu. O suları düşünüyor, düşündükçe susuzluğu artıyordu. Başı dönüyor, gözleri pırpır ediyordu. Tavşan yavrusu biçiminde iki kurnaz şeytan yanan kumdan çıktı, arka bacakları üstüne kalkıp dans etmeye başladılar. Dönüp yalnız kişiyi gördüler. Mutlu çığlıklar attılar ve ona doğru sıçraya sıçraya ilerlemeye başladılar. Dizlerine tırmanıp omuzlarına sıçradılar. Biri su gibi serindi, öteki ekmek gibi sıcak ve kokuluydu. Ama özlemle onları tutmak için elini uzattığında havada kayboluverdiler. Gözlerini kapayıp açlık ve susuzluğun dağıtmış olduğu düşüncelerini toparladı. Tanrı geldi aklına. Artık ne açtı ne susuz. Dünyanın kurtuluşu üstüne düşündü. Rabbin günü sevgisiyle gelseydi, ah! Tanrı'nın gücü her şeye yetmez miydi ki? Niye bir mucize yaratmıyordu? İnsanların yüreklerine dokunup neden çiçek açtırmıyordu? Her fısıh bayramında çıplak ağaç gövdeleri, çimenler ve dikenler o dokunur dokunmaz nasıl da açılıyordu? Ah, günün birinde ne olurdu insanlar da uyandığında en derin benlerinin çiçek açmış olduğunu görselerdi. Gülümsedi. Hayalinde dünya çiçek açmıştı bile. Hayalsiz kral vaftiz olmuş, ruhu arınmıştı. Baldızı Herodias'ı göndermiş, o da kocasına dönmüştü. Yüksek rütbeli rahipler ve asiller sandıklarını, dolaplarını açmışlar, mallarını yoksullara dağıtmışlardı. Yoksullar da yeniden rahat rahat solumaya, yüreklerinden nefreti, kıskançlığı ve korkuyu atmaya başlamışlardı. İsa ellerine baktı. Öncünün ona vermiş olduğu balta çiçek açmıştı. Şimdi elinde çiçekli bir badem dalı vardı. Gün bu ferahlık duygusuyla sona erdi. Kayanın üstüne yatıp uyudu. Bütün gece uykusunda akan su, dans eden tavşan yavruları, garip bir hışırtı ve onu inceleyen iki ıslak burun deliği duydu. Sanki gece yarısına doğru aç bir çakal gelmiş, onu koklamıştı. Karşısındaki bir ceset miydi, değil mi? Hayvan karar veremeden bir süre durdu. İsa ise uykusunda ona acıdı. Bağrını açıp ona yemek sunmak istiyordu ama tuttu kendini. Etini insanlara saklıyordu. Tan ağarmadan önce uyandı. Koca koca yıldız şebekeleri göğe doldular. Hava tüy gibi yumuşak ve maviydi. Bu saatte diye düşünüyordu. Horozlar uyanır, köyler canlanır, insanlar gözlerini açıp tepe penceresinden yeniden belirmiş olan aydınlığa bakarlardı. Bebekler uyanır ve yaklamaya başlarlardı. Anneler de süt dolu memelerini elleriyle tutup ileri doğru uzatarak yaklaşırlardı. Bir an dünya çöl üstünde insanlarıyla, evleriyle, horozlarıyla, bebekleriyle ve anneleriyle dalgalandı. Hepsi de sabah çiği ve melteminden meydana gelmişti. Ama neredeyse güneş çıkacak, hepsini birden yutuverecekti. Yalnız kişinin yüreği duracak gibi oldu. Şu çiği sonsuzca sürdürebilseydim bir, diye düşündü. Ama Tanrı'nın zihni bir uçurumdur, sevgisi korkunç bir uçurumdur. Bir dünya eker, tam meyve vermek üzereyken onu yok edip yenisini diker. Vaftizcinin sözünü hatırladı. Kim bilir, sevgi belki de balta taşır. Ve ürperdi. Çöle baktı. Vahşi bir kırmızıya bürünerek bugün kızgın yükselmiş, çevresinde bir fırtınayla doğmuş olan güneş altında sallanıyordu. Rüzgar esiyor, burnuna katran ve kükürt kokusu geliyordu. Sodom ile Gomorra'yı düşündü. Sarayları, tiyatroları, meyhaneleri, orospuları, hepsi de katran içine gömülmüşlerdi. İbrahim bağırmıştı. Acı onlara Rabbim, yakma onları, iyi değil misin? Acı o halde yaratıklarına. Tanrı da cevap vermişti. Ben adilim. Hepsini de yakacağım. Tanrı'nın yolu bu muydu yani? Öyleyse yüreğin şu yumuşak çamur pıhtısının kalkıp da dur diye bağırması büyük küstahlıktı. Nedir ödevimiz diye sordu kendi kendine. Aşağı bakmak, Tanrı'nın topraktaki izlerini bulup onları izlemek. Aşağı bakıyorum, Tanrı'nın Sodom ile Gomorra üstündeki damgasını iyice görüyorum. Bütün ölü deniz Tanrı'nın damgası. O yürüdü, saraylar, tiyatrolar, meyhaneler, kerhaneler, bütün Sodom ile Gomorra sulara batıverdi. Bir kez daha yürüyecek Tanrı ve yeryüzü bir kez daha krallarıyla, yüksek rütbeli rahipleriyle, ferisileriyle, sadusileriyle dibe batacak. Farkında olmadan bağırmaya başlamıştı. Zihni vahşileşmiş, öfkeyle dolmuştu. Dizlerinin onu destekleyemediğini unutarak Tanrı'nın izinden yürümeye kalkıştı ama soluk soluğa sırt üstü yere düştü. Elimden gelmiyor. ''Görmüyor musun?'' diye bağırdı. Gözlerini yanan göklere doğru kaldırarak ''Dayanamıyorum.'' Bağırırken karşısında kum üstünde kara bir yığın gördü. Karnı deşilmiş, bacakları havaya dikilmiş erkek keçiyi. Eğilip de kurşunu gözlerde kendi yüzünü nasıl gördüğünü hatırladı. ''Ben o keçiyim.'' diye mırıldandı. ''Tanrı kim olduğumu ve geleceğimin ne olduğunu bana göstermek için karşıma çıkardı onu.'' Birden ağlamaya başladı. ''İstemiyorum.'' İstemiyorum diye mırıldandı. Yalnız kalmak istemiyorum. İmdat! Derken iki büklüm olmuş ağlarken hoş bir esinti geldi. Katran ve leş kokusu kayboldu. Bütün dünyayı tatlı bir koku kapladı. Yalnız kişi uzaktan yaklaşan su, bilezik ve kahkaha çınlamaları duydu. Göz kapakları, koltuk altları ve boğazı ferahladı. Gözlerini yukarı kaldırdı. Önünde bir taş üstünde gözleri ve göğüsleri kadınınkine benzeyen bir yılan dudaklarını yalayarak ona bakıyordu. Yalnız kişi korku içinde geri geri çekildi. Bu bir yılan mıydı, kadın mı, yoksa çölün kurnaz bir cini mi? Yasak cennet ağacı çevresine böyle bir yılan dolanmıştı da ilk kadınla erkeğin birleşip günaha doğurmasına sebep olmuştu. Kahkahalar atan bir kadının tatlı sesi duyuluyordu. Sana acıdım Meryem'in oğlu. Yalnız kalmak istemiyorum. İmdat diye bağırdın. Sana acıdım ve geldim. Sana yardım edebilir miyim? Seni istemiyorum. Seni çağırmadım. Kimsin sen? Ruhunum. Ruhun mu? Diye bağırdı İsa ve dehşet içinde gözlerini kapadı. Evet ruhum. Yalnız kalmaktan korkuyorsun. Atan Adem de korkmuştu senin gibi. O da imdat diye bağırmıştı. Etiyle ruhu birleşmiş ve kaburga kemiğinden ona eşlik etmek üzere kadın meydana gelmişti. İstemiyorum seni. İstemiyorum. Adem'e verdiğin elmayı biliyorum. Elinde kılıç olan meleği hatırlıyorum. Hatırladığın için acı çekiyorsun ya. Bağırıp durman yolunu bulamaman bundan. Sana göstereceğim ben yolunu. Ver elini. Ardına bakma, hiç bir şey hatırlama. Bak kaç göğüs gidiyor önde. İzle, onları eşim benim. Onlar çok iyi bilir yolu. Sen beni tatlı günaha, oradan da cehenneme sürükleyeceksin. Ben gelmiyorum. Benim yolum başka yol. Yılan alaylı alaylı kıkırdadı. Ve keskin, zehirli dişlerini gösterdi. Tanrı'nın izlerinden mi gitmek istiyorsun? Kartalın izinden mi? Solucan seni. Sen marangozun oğlu. Bütün bir soyun günahlarını mı alacaksın üstüne? Kendi günahların yetmiyor mu sana? Dünyayı kurtarmak istemek ne büyük küstahlık. Haklı. Haklı diye düşünüyordu yalnız kişi. Tir tir titreyerek. Dünyayı kurtarmaya kalkışmak en büyük küstahlık. Sana söyleyecek bir sırrım var Meryem'in oğlu, dedi yılan tatlı bir sesle gözleri kıvılcım saçarak. Su gibi kayadan kayarak indi ve zengin süsleriyle ona doğru sürünmeye başladı. Ayakları dibine geldi, dizlerine tırmandı, çöreklendi ve bir sıçrayışta baldırlarına, kasıklarına, göğsüne dolandı. Omzuna yaslandı. Yalnız kişi istemeye istemeye ne diyeceğini dinlemek üzere başını ona doğru eğdi. Yılan İsa'nın kulağını diliyle yaladı. Sesi çekiciydi, uzaklardan geliyordu. Galile'den, Cenasiret Gölü kıyısından geliyor gibiydi. Magdalena, Magdalena, Magdalena diyordu. Ne dedin diye sordu İsa üpererek. Ne olmuş Magdalena'ya? Kurtarman gereken Magdalena'dır diye buyururcasına ıslık çaldı yılan. Yeryüzü değil, unut sen yeryüzünü. Magdalena'dır kurtarman gereken. İsa yılanı başından silkip atmak istedi ama o ileri atılarak dilini kulağı içine titretti. Vücudu güzel, serin ve mükemmel. Bütün uluslar üstünden geçti ama ta çocukluğundan beri onun senin olacağı Tanrı tarafından yazılmıştı. Al onu. Tanrı erkekle kadını kilit ile anahtar gibi birbirine uysun diye yaratmıştır. Aç onu. Çocukların birbirine sokulmuş uyuşuk bekliyor içinde. Uyuşukluktan kurtulup dışarı çıkmayı, güneşte yürümeyi bekliyorlar. Sana dediğimi duyuyor musun? Gözlerini kaldır, bana bir işaret ver. Başını evet der gibi salla yeter sevgilim. Hemencecik yeni bir yatak üstünde onu sana getireyim sana, karını. Karımı mı? Karını ya. Baksana, Tanrı nasıl orospu Kudüs ile evlendi. Uluslar geçti üzerinden ama onu kurtarmak için evlendi onunla. Peygamber Debelaim'in kızıyla nasıl evlendiğine bak. Aynı şekilde. Tanrı karın Maria Magdalena ile yatmanı, ondan çocuk edinmeni ve onu kurtarmanı buyuruyor. Yılan şimdi sert serin göğsünü İsa'nın göğsüne dayamıştı. Yavaş yavaş kıvrılarak İsa'nın vücuduna dolanıyordu. İsa'nın benzi attı, gözlerini kapadı ve Magdalena'nın sıkı, yüksek butlu vücudunun Cenasiret Gölü kıyılarında kıvrandığını, Erden Irmağı'na doğru bakıp içini çektiğini gördü. Elini uzattı. İsa'yı arıyordu. Karnı çocuklarla doluydu, kendi çocuklarıyla. Gözünün kenarını kırpması, bir işaret vermesi yetecekti. Birden ne büyük mutluluk. Hayatı kim bilir ne kadar değişir, tatlanırdı, insanileşirdi. Buydu tatması gereken yol. Buydu tutması gereken yol. Nasıra'ya döner, annesinin evine giderdi. Kardeşleriyle barışırdı. Dünyayı kurtarmak ve insanlık için ölmek gençlik budalalığından, çılgınlığından başka bir şey değildi. Ama Tanrı selamet versin. Magdalena sayesinde iyileşecek, atölyesine dönecek, eski sevgili işine yeniden sarılacak, yeniden sapanlar, beşikler, yalaklar yapacaktı. Çocuklar olacak bir insan olacaktı. Bir evin efendisi. Köylüler ona saygı gösterecekti. O geçince herkes ayağa kalkacaktı. Bütün hafta boyunca çalışacak, cumartesileri de karısı Magdalena'nın ona ipek ve ketenden dokuduğu temiz giysileri giyerek havraya gidecekti. Başında pahalı kumaştan örtü olacak, elinde de altın nişan yüzüğü ileri gelenlerin yanında oturacaktı.